Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Yine habercilerin işlerinde şunu okuyoruz. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında insanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka hiçbir ad yoktur. İsa Mesih'in adı dışında. İsa Mesih'ten başka kurtarıcı yoktur. O kadar açık ve seçik. Eski antlaşmada Yeşaya 53 ve Mezmur 22 kadar İsa'nın haçta çektiklerini bize anlatan, daha iyi anlatan bir bölüm yok diyebilirim. Şöyle okuyoruz. Tanrım, Tanrım, beni niçin bıraktın? Kurtuluşumdan, iniltimin sözlerinden niçin uzaktasın? Fakat toprak kurduyum ben ve insan değilim. İnsanların yüz karasıyım, kavmin hor gördüğü. Beni görenlerin hepsi benimle eğleniyor, sırtı baş sallayarak diyorlar, Rab'be dayandı, onu azat etsin, madem ki ondan zevk alıyor, onu kurtarsın. Birçok boğalar beni kuşattı. Zorlu başan boğaları çevremi sardılar. Yırtan ve gümürdeyen arslan gibi üzerime ağızlarını açıyorlar. Su gibi döküldüm. Bütün kemiklerim oynaklarından çıktı. Yüreğim bal mumu gibidir. İçimde eriyor. Kuvvetim çömlek parçası gibi kurudu ve dilim çenelerime yapıştı. Ve beni ölüm toprağına koydun. Çünkü köpekler beni kuşattı, şerirler takımı çevremi sardılar, ellerimi ve ayaklarımı deldiler. Bütün kemiklerimi sayabilirim. Onlar bakıyorlar, gözlerini bana dikiyorlar. Giysilerimi aralarında, evet üst giysimi aralarında kurayla paylaşıyorlar. Hor görüldü. Ve insanlar tarafından bırakıldı, acıları tanımış elemler adamı ve insanların kendisinden yüzlerini örttükleri bir adam gibi hor görüldü. Ve biz onu saymadık, gerçek acılarımızı o taşıdı ve elemlerimizi o yüklendi. Gerçek biz sandık ki o cezaya uğradı, Tanrı tarafından vuruldu ve alçaltıldı. Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı, fesatlarımızdan ötürü o zedelendi, selametimiz için olan ceza onun üzerine indi ve hepimiz onun bereleriyle şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık, her birimiz kendi yoluna döndü ve Rab hepimizin fesatını onun üzerine koydu. Ona kötü muamele ettiler fakat alçaltıldığı zaman ağzını açmadı. Boğazlanmaya götürülen kuzu gibi ve kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi ağzını açmadı. Gaddarlıkla hükmolunarak kaldırıldı. Bu ayetlere göz gezdirdiğim zaman gördüğüm şu, bir yenilgi. Acı dolu, elem dolu, kendisini kurtaramayacak derecede aciz bir yenilgi. Gerçekten öyle mi? İncil'de İsa'nın kendisi hakkında söylediği o sözleri okuduğum zaman orada yol, yaşam ve gerçeğin kendisi olduğunu, kendisinden başka hiç kimseni, kişiyi, insanı Tanrı'ya götüremeyeceğini yine kendisi söylemişti. Ve yine habercilerin işlerinde ondan başka kurtarıcı olmadığını okumuştuk. Sanki birbiriyle çelişen iki durum. Oysa bu sabahki konumuz yengi kazanan kuzu. Zafer kazanan kuzu. Bu zafer nasıl gerçekleşti? Nasıl bu başkalarının mağlubiyet olarak, yenilgi olarak gördüğü bu durum aslında nasıl bir zaferdir? Onu sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. Ardından Recep kardeş gelecek, konuyu başka bir açıdan tamamlayacak. Vahiy 5. bölümden birkaç ayet okumak istiyorum. Vahiy 5, 5'ten 10'a kadar. Habercilerden Yuhanna Patmos adasında sürgün günde bulunduğu dönemde Rab ona özel bir şekilde vahyini bildiriyor, açıklıyor. Ve orada bütün olayların arasında şu olaya tanık oluyor. İhtiyarlardan biri bana ağlama dedi. Bak, Yahuda soyunun aslanı, Davud'un kökü, kitabı ve yedi mührü açmak için yengi kazandı. Tahtın ve dört yaratığın ortasında dikilen, çevresi ihtiyarlarla kuşatılmış bir kuzu gördüm. Boğazlanmış izlenimi veriyordu. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın tüm yeryüzüne gönderilen yedi ruhudur. Kuzu geldi, tahta oturanın sağ elinden kitabı aldı. Kuzu kitabı alınca dört yaratıkla 24 ihtiyar onun önünde yere kapandı. Her birinin elinde birer harp, lir yani ve buhur dolu altın taslar vardı. Buhurlar kutsal yaşamlıların dualarıdır. İhtiyarlar yeni bir ezgi söylüyorlardı. Kitabı almaya, mühürlerini açmaya yaraşan sensin. Çünkü boğazlandın ve kanınla Tanrı'ya ya her soydan, her dilden, her halktan, her ulustan insanlar satın aldın. Onları Tanrımıza bir krallık, yaptın, rahipler kıldın. Onlar yeryüzünde hükümranlık sürecek. Evet, haberci Yuhanna ağlıyor. Neden ağlıyor? Tahta oturanın elinde bir kitap var. Aslında bu bir kitap değil, bir tomar. Bu tomarın iki yanının yazılı olduğunu okuyoruz. Her iki yanı yazılı. Antik çağda çok önemli belgeler bu şekilde yapılırdı. Belgenin iç kısmında belge ayrıntılarıyla yazılırdı ve dış kısmında o belgenin özeti yer alırdı ve daha sonra mühürlenirdi. Evet, tahta oturanın elinde bir tomar. Sanki bir tapu senedi. Evrenin, kainatın tapusunu elinde tutuyor tahta oturan. Onun sahibi. Gelecek olayların, gelecek yargının başlayabilmesi için bu belgenin mühürlerinin açılması gerekiyor. Ve kimse bu tomarı açmaya yaraşıklı, yani layık değil. İçine ne yeryüzünde, ne yer altında, ne gökte olan hiçbir yaratığın bunu açmaya yetkisi ve gücü yok. Tam o sırada işte bir ses duyuyor Yuhanna. Duyduğu ses şu: ağlama, ağlama. Konuşan kim? Konuşan ihtiyarlardan birisi. Evet, kim bu ihtiyarlar? Bu ihtiyarlar tahtın çevresinde oturan 24 kişi. Vahiy 4. bölümde okuyoruz. Tahtın çevresinde oturuyorlar, ak giysiler kuşanmışlar ve başlarında da altın taçlar taşıyor bu kişiler. Bunlar Mesih'in göğe alınmış kilisesi. Onu temsil ediyorlar. Dikkat edin. Oturuyorlar orada. Tahtın çevresinde. Tahtla aynı hizada. Yani bu kişiler hizmetçi değiller. Ellerini önüne bağlamış, bekleyen hizmetçiler değiller. Tahtın üzerinde oturanla bir kılınmış, onun çevresinde oturan kilisesi Mesih'in. Onu temsil ediyorlar. Ve başlarında taçları var. İsa kendisi demedi mi? Yuhanna 15:15'te bundan böyle size uşak demeyeceğim. Çünkü uşak efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dostlarım, size dostlarım diyorum. Ve yine Yuhanna'da onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olmak yetkisi verildiği yazılı. Birisi var tomarı açmaya yaraşan. Birisi sadece. Yahuda soyunun aslanı bu. Bu İsa Mesih'e verilen çok önemli simgelerden bir tanesi. İsa Mesih'i simgeliyor. Yahuda soyunun aslanı. Hatırlayın, Yakup ölüm döşeğinde 12 oğlunu çağırıyor yanına ve onları bereketliyor, kutsuyor ve her birisi için peygamberlikte bulunuyor. Yahuda için ne diyor? Onu genç bir aslana benzetiyor. Rabbimiz İsa Mesih'in Yahuda soyundan geldiğini aklınıza getirin. O Yahuda soyunun aslanı ama aynı zamanda Davud'un da kökü, öyle okuyoruz. Bu da çok önemli İsa'yı simgeleyen betimlerden birisi. Bir ünvan onu sergileyen. Davud peygamber hakkında şunlar yazılı. Sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. İsa Mesih hükümran anlayacağınız. Hükümran. Yani dünyanın gelişiyle ilgili tüm eski antlaşma peygamberlikleri onun ikinci gelişinde, yani krallığını saptadığında yerine gelecek ve o zaman bu dünyanın üzerindeki herkes onun otoritesine, onun hükümranlığına boyun eğecek ve her dil İsa Mesih Rab'dir diyecek ve her diz onun önünde yere çökecek. Onu reddedenler, onu kabul etmeyenler, onunla alay edenlerin hepsi o gün İsa Mesih Rab'dir diyecek. Ondan başka kurtarıcı yoktur diyecek. Altıncı ayette şöyle okuduk. Tahtın ve dört yaratığın ortasında dikilen, çevresi ihtiyarlarla kuşatılmış bir kuzu gördüm. Boğazlanmış izlenimi veriyordu. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın tüm yeryüzüne gönderilen yedi ruhudur. Eski antlaşma döneminde İsrail halkı Pasah'ta, yani Mısır'dan çıkış günü olan o günü kutlamak amacıyla her yıl kurban kesmeliydiler, bir kuzu. Lekesiz ve kusursuz bir kuzu. Şimdi burada aslında bu okuduğumuz ayette tahtın etraf taht, yani orada bir kuzu gördüm diyor ya, Yunancasında kuzu sözü yok orada. Kuzucuk diyor aslında. Kuzudan da daha küçük. Yani minicik bir kuzu. Minicik bir kuzu. Ve Pasah için kesilecek olan kuzu eski antlaşma döneminde eve getirilirdi. Ve 4 gün evde alışmalıydı. O eve. Ve biraz evcilleşiyordu. Ve kesime hazırlanıyordu. Aynı zamanda da acaba bir hatası, bir eksiği var mı bu kusursuz bir kuzu mu diye inceleniyordu. Tıpkı Yeşaya peygamberin o sözlerinde okuduğumuz bir kuzu gibi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi. Vaftizci Yahya'nın kendisi hakkında işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu dediği kuzu. Burada sözü edilen bahsi geçen. Boğazlanmış izlenimi veriyordu diye okuduk. Bu ne demek acaba? Şimdi bu kuzu boğazlanmış. Onun izlerini taşıyor. Kesim izlerini taşıyor. Hiç boğazlanan bir kuzu gördünüz mü? Boğazlanmış ama ayakta duruyor. Biz kuzuları boğazladığımız zaman ölü olarak yerde yatıyor. Bu kuzu boğazlanmış ama orada duruyor. Diri. Bu Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişinin en büyük, en önemli kanıtlarından bir tanesi bizim için. Bizim yaşayan diri bir Rabbimiz var. O bizim için kurban oldu ama o diri. Ve o hareket halinde. İkinci gelişi yakın. Onu da görüyoruz burada. Dört yaratığın ortasında dikiliyor diye okuyoruz. Evet. Hareket halinde ve ikinci gelişi yakın. Mesih'in ikinci gelişinin rüzgarları çoktan esiyor kardeşler. Evet. Ve tahtın önünde durması ise onun adil yargıyı vereceğini ve adil yargıyı verebilecek tek kişi olduğunu gösteriyor. Bu kuzunun yedi boynuzu var. Yedi boynuzlu bir kuzu ben hiç görmedim. Böyle bir kuzu olsaydı mutlaka bir sirkte olurdu ve herkes onu görmeye giderdi. Nedir bu yedi boynuz? Boynuz, kutsal kitapta askeri gücü temsil ediyor kardeşler. Gücü ve kuvveti. Onun yedi boynuzunun olması ise gücünün ve ya her gücün üzerinde olan bir güç olduğunu. Ve yine yedi gözü ise onun her konudaki bilgisini, her şeyi gördüğünü, her şeyi bildiğini, her şeyi kaydettiğini görüyoruz. Eskiden diyorlardı ya Tanrı her şeyi nasıl, nereye yazacak? Onlara alacak kitaplar evrenleri doldurur. Ama bugün herkesin cebinde küçücük bir cep bilgisayarı var. Onun içerisinde yüzlerce plağa sığan müzik var. Kütüphanelere sığan kitaplar var içerisinde. Bugün hiç kimse artık nasıl sığar bütün yazılanlar o kitaplara diye sormuyor. Bundan vazgeçildi. Tanrı'nın gözünden kaçan hiçbir şey yok. O her şeyi görüyor. O senin içinde bulunduğun durumu da görüyor. İnanlı olarak çektiklerini de görüyor. Acılarını da görüyor. Sıkıntılarını da görüyor. Yaşadığın elem dolu hayatı da görüyor. Kusursuz bir vaziyette görüyor. Ve burada Tanrı'nın yedi ruhu hakkında okuduk. Tanrı'nın yedi ruhu mu var? Hayır, bu yine Tanrı ruhunun tamlığını, kusursuzluğunu, mükemmelliğini bize vurguluyor. Rab İsa Mesih'i Yahuda'nın arslanı, arslan olarak gördük ve aynı zamanda onu kuzu olarak gördük. Kuzu İsa Mesih'in ilk gelişini simgeliyor. Onun bizim günahlarımız için kurban oluşunu, kurtarıcı oluşunu. İsa Mesih senin için kurban kuzusu olmak istiyor. Senin kurtarıcın olmak istiyor. Ama o aynı zamanda Yahuda'nın arslanı, o yargıç. Tekrar yeryüzüne geldiği zaman bütün insanları, bütün yeryüzünü yargılayacak olan kimdir İsa Mesih senin için? Tanrı kuzusu mu, kurtarıcın mı, yoksa yargıcın mı, Yahuda'nın arslanı mı? Evet, arslan egemen, kuzu kurtarıcı. Kuzu geldi, tahta oturanın sağ elinden kitabı aldı diye okuduk. Kuzu hareket halinde, kilise göğe alınmış vaziyette. Bütün bunlar o gelecekte olacak ama bize bunları Yuhanna önceden gösteriyor. Ve yeryüzünde kalan insanlar için büyük sıkıntı dönemi başlamış. 7 yıl sürecek. Ama yargı başlıyor dünya için. Sen göğe alınanlar arasında mı olacaksın? Yoksa o büyük sıkıntı dönemine kalıp yargılananlar, yok olanlar arasında mı olacaksın? Sakın kendini kandırma, o 7 yılı atlatırız belki diye. Mesih tekrar geldiği döneme kadar kardeşler, iman edebilecek yaşta ve seviyede olan hiç kimse o 7 yılı atlatamayacak. İkinci bir şans yok. Kurtuluş günü işte şimdi diyor kutsal kitap. O 7 yılın ardına kalan dönem yepyeni bir nesil olacak. Kuzu kitabı alınca 4 yaratıkla 24 ihtiyar onun önünde yere kapandı. Her birinin elinde birer harp, lir yani vardı ve buhur dolu altın taslar. Buhurlar kutsal yaşamlıların dualarıdır. Kuzu kitabı tomarı eline alınca bütün olay tamamlanmış oluyor. Orada 4 yaratık var. Nedir bu 4 yaratık, kimdir diye bilmek istiyorsanız 4. bölümü okuyun. Orada göreceksiniz. Bu 4 yaratık aslında keruplar, melekler. Ve onların özelliği var. 4 özelliği ve bu Hezekiel peygamber aslında bu özelliği yazıyor ve Vahiy 4. bölümü okursanız göreceksiniz o keruplerin özellikleri nelerdir. Bu başka bir konu. Ama dikkat edin, 4 yaratıkla 24 ihtiyar kuzuya Rab'be tapınıyorlar. Tapınıyorlar. Ama ihtiyarların elinde harp yok, lir yok. Liri çalmıyorlar, ellerindeki liri. Ben hiçbir enstrüman çalamam doğru dürüst. Yeteneğim yok. Peki, hiçbir müzik aleti çalamam. Herhalde çalmam da gerekmeyecek orada, Rabbin yanında. Biliyor musunuz bu lir, bu harp neyi temsil ediyor? Hamdları, teşekkürleri. Evet, onu temsil ediyor. Bu ihtiyarlar, kiliseyi temsil eden ihtiyarlar, bu kuzuya hamdlar, teşekkürler sunuyorlar, yükseltiyorlar. Onlar için canını veren bu kuzuya. Ve bu 24 ihtiyarın elinde taslar var. Altın taslar ve okuduğumuza göre bu tasların içerisinde kutsal yaşamların duaları var. Eski antlaşmadaki kahinler günde 2 kez tapınakta buhur sunarlardı. Ve bu buhur, bu İsrail halkının dualarının temsili olarak bütün tapınağa girerdi. Ve oradan en kutsal yere kadar ulaşırdı. Tanrı'nın huzuruna kadar ve İsrail halkının dualarının temsiliydi bütün bunlar. Şimdi diyorsun ki dua ediyorum, ediyorum, Rab işitmiyor. Görüyor musun? Bu 24 ihtiyarın elindeki taslarda dualar var. Kutsal yaşamlılar diye bildirilen kişiler, inanlılar. Onların duaları, senin duaların da o tasların içerisinde. Rab İsa Mesih'i kurtarıcın olarak aldığın o ilk duadan başlayarak. Rabbin önünde çok değerli senin duaların. Onun önünde hoş koku olarak duruyor. Ona götürülüyor. Evet. Tanrı'nın yanına çıkan tek şey bu. Onun yanına dek ulaşan tek şey bu. Senin duaların. Kardeşim, kız kardeşim. Bil dualarının boşa gitmediğini. Evet. Bak Yuhanna orada kuzunun önünde secde eden 24 ihtiyarın elindeki o altın kaplardaki dualara bir bak. 9. ve 10. ayetlerde şunları okuduk. İhtiyarlar yeni bir ezgi söylüyorlardı. Kitabı almaya, mühürleri açmaya yaraşan sensin. Çünkü boğazlandın ve kanınla Tanrı'ya her soydan, her dilden, her halktan, her ulustan insanlar satın aldın. Onları Tanrımıza bir krallık yaptın, rahipler kıldın. Onlar yeryüzünde hükümranlık sürecekler. Yeni bir ezgi. Herhalde kusursuz olarak orada ilahi söylemeyi öğreneceğiz. Burada ne sazın arkasından gelebiliyoruz. Kimisinin sesi yukarı çıkıyor, kimisinin aşağıya çıkıyor değil mi? Biz birbirimizi bastırıyoruz bazen. Ya makamı bozuyoruz ama o yeni ezgi, o kurtuluş ezgisi, o Rabbin önünde seslendireceğimiz ezgi mutlaka kusursuz olacak. Evet, yepyeni bir ezgi. Tanrı'ya her soydan, her dilden, her halktan, her ulustan insanlar satın aldı bu kuzu. Hristiyanlık hiçbir halkın tapulu malı değil. Bunu unutmayın. Hristiyanlık inancı İsa Mesih'e ait olanın sahip olduğu hak. Tanrı'nın torunları yok, onun çocukları var. Bu kuzunun kanı her halktan insanlar için döküldü. Her halktan. Satın alındı onlar. Değerli bir pahayla. Ve onlar krallık yapıldı. Onlar rahipler kılındı. Artık aracıya ihtiyaç yok. Biz Tanrı'ya doğrudan gelebiliriz. Dualarımızla. Evet. Onlar yeryüzünde hükümranlık sürecekler diyor. Bu söylenilen ilahi nedir biliyor musunuz? Onlar için dökülen kuzunun kanı hakkında aslında ilahi söylüyorlar. Ne yazık bir sürü ilahi kitaplarından bu dökülen kuzunun kanı hakkındaki ilahiler yavaş yavaş siliniyor. Yerini parla İsa, parla ilahileri dolduruyor. O kadar. Onlar da olsun peki ama bunlar yüzeyde kalan ilahiler değil, bu derine inen bir ilahi. Kanında var harika kuvvet. Kuzunun kutsal kanında. Ne tatlı bir ilahi. Evet. Onun döktüğü kan. Petrus şöyle yazıyor bakın. Diyor ki, çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. Neyle kurtulduk? Bu kuzunun kanıyla kurtulduk. Bir krallık. Bir rahiplik. Sevgili kardeşim, sevgili kız kardeşim. İsa Mesih'ten başka kurtarıcı olmadığını işittin. Ondan başka Tanrı'ya giden yol olmadığını işittin. Ondan başka yaşam veren olmadığını işittin. Ve bu krallığa yalnızca ve yalnızca bu yolda giriliyor. İsa Mesih'e iman etmek yoluyla. Şu ya da bu dini izlemekle değil, bütün yollar insanı Roma'ya götürmüyor. Tek bir kurtarıcı var. Verilmiş tek bir isim var. O da Rab İsa Mesih'in ismi. Evet. Kardeşler, elimizdeki lirlerle ona gelebiliriz. Yani hamdlarımızla bugün bizim için ölen, bizim için çarmıha gerilen bu Rab için. Evet, altın taslar içerisinde dualarımızı bu Rab'be sunabiliriz. Hoş koku olarak, kurtulmuş canlar olarak o kurtuluş ezgisini seslendirebiliriz. Hem sonsuzda ama hem de şimdi. Dua etmek istiyorum. Rab, gerçekten o çarmıha baktığımız zaman o acımasız çarmıh bir yenilgi gibi gözüküyor. Ama ardından o boş çarmıha baktığımız zaman senin zaferini görüyoruz. Çünkü sen, evet, dirildin. Sen diri olan Rab'sin. Senin o kanın bizler için döküldü Rab. Sana iman eden herkes için. Evet, ikrar ediyoruz. Bütün yüreğimizle, bütün canımızla, sadece dilimizle değil, senden başka kurtarıcı olmadığını. Rab, sana hamdlarımızla, sana şükranlarımızla, sana teşekkürlerimizle geliyoruz. Değil sadece dilimizin şükranlarıyla ama tüm yüreğimizin, tüm canımızın. Övüyoruz seni, sana tapınıyoruz. Evet, bizi krallıklar kıldığın için, bizi rahipler krallığı kıldığın için, senin yanında, evet, seviyende olduğumuz için, çocukların olduğumuz için. Rab, hamd ederiz aynı zamanda boşa gitmeyen dualarımız için. Evet, buradaki bütün sana henüz inanmayan canları huzuruna getiriyorum şu anda. Konuş onlara. Evet, gerçekten sen onlar için de Tanrı kuzusu olmak istiyorsun. Göster kendini. İsa Mesih, adını yüceltiyorum. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.